Ayrım 4. Rüzgarın hızı arttı, pencereler çarpmaya başladı. Brokoliler de hafiften haşlandı. Ben şimdi size John Dillard'ın Fransız usulü zayıflama yönteminden söz edecek, bir yandan da pazardan aldığım tatlı ve sulu eriklerden atıştıracağım. Bu saygıdeğer beyefendi kafayı Amerikalılar su içtiklerinde bile kilo alırken, Fransızların bol yağlı kırmızı etler, kremalı yemekler yiyip nasıl zayıf kaldıklarına takmış. Tabii ki diyor, kırmızı şarabın etkisini göz ardı edemeyiz. Ama bir şeyler daha olmalı. Böyle düşünerek araştırmış ve neler bulmuş neler. Dullard inanıyor ki Fransızların kilo almamalarının nedeni yeme alışkanlıkları. Diğer Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi Fransa'da da en önemli öğün öğle yemeğiymiş. Ve insanlar sofraya ailecek oturup 2 saat kadar sofradan kalkmazlar ve bol tereyağlı ağır yemeklerini şarapla birlikte ama ağır ağır silip süpürür, arkasından tatlıyla birlikte kahvelerini yudumlayarak yemeği bitirir, sonra da siestaya çekilirlermiş. Akşam yemeğini de bir çorbayla geçiştirirlermiş. İngilizce'deki supper yani akşam yemeği sözcüğü eski Fransızca'daki soup, çorba sözcüğünden gelmişmiş. Merak edip Fransızca sözlüğe baktım. Supper de akşam yemeği anlamına geliyor. Yani diyor Dullard, Fransızlar bedenlerinin ihtiyacı olan birçok besini öğle yemeklerinde alıyorlar. Şarapla stres atıp kahveyle hazmı hızlandırıyor ve gün boyunca da yediklerini öğütüyorlar. Son yapılan araştırmalara göre Fransızlar da geleneksel alışkanlıklarını unutmaya başladıkları için bununla doğru orantılı olarak şişmanlama eğilimi gösteriyorlarmış. New York Times gazetesinde yayımlanan bir yazıda Amerika'daki %20'lik aşırı şişman oranına karşın Fransa'da bu oran henüz %8'miş. Ama 10 yıl sonra onların da Amerikalılar gibi olmayacaklarını kimse garanti edemez. Makalenin yazarı sağlık dairesinden Dr. Evelyn Ashwage 10 yıl Fransa'da yaşamış ve son 20 yıldır da düzenli olarak Fransa'ya gidip gelirmiş. Ve özellikle büyük Fransız şehirlerindeki sokak kafelerinde oturan insanların bir yandan telefonla konuşurken bir yandan da hızla sandviçlerini atıştırdıklarını görür olmuş. Özellikle çocukların en sevdiği içecek de Coca-Cola olmuş. Ne tesadüf, bizde de öyle. Neyse efendim, yazarımız bu örnekten sonra rafine gıdaların şişmanlıkta önemli bir faktör olduğunu söylüyor. Ama bundan öte, stresli bir ortamda hızla yenen yemeğin de şişmanlatıcı özelliğine değinmeden geçemiyor. Hele otomobil kullanırken, telefonla konuşurken ya da çalışırken yenen yemek gereği gibi hazmedilemiyor ve metabolizmayı şaşırtıyormuş. Bunun düzenli olarak yapılması kim bilir vücutta nelere yol açıyordur. Hafif bir sabah kahvaltısından sonra büyük bir öğle yemeği ve hafif bir akşam yemeği yemenin sağlıklı olduğu tezinin arkasında yatan basit bir neden varmış. Bu da sindirim sisteminin gündüz saatlerinde daha iyi çalışıyor olması. Öğle saatlerinin özellikle çalışanlar için hızla yemek yiyip diğer işlerin halledilmesi için kullanılıyor olması sonucunda vücut ihtiyaç duyduğu besinleri sağlayamıyor ve yemekten 2-3 saat sonra enerjide düşme, yani kan şekeri seviyesinin düşmesi baş gösteriyor ve pek tabii ki kahve, çay, kola, çikolata, bisküvi gibi yiyecek ve içeceklere saldırılıyor. Böylece bu saatlerde tüketilen rafine yiyecek ve içecekler de ciddi bir beslenme sorununa yol açabiliyor. Dullard birkaç yıl önce kendisine gelen yaklaşık 200 kiloluk bir adamdan söz ediyor. Ona basit bir öneride bulunmuş. Günde bir öğün yemek ye ve bu öğünde öğle saatlerinde olsun. İstediğini ye. Hatta çok ye. Her gün bayram yemeği gibi olsun yemeğin. Eğer akşam yemeğinde acıkırsan, öğleyin yeterince yemediğini anla. Dengeli ve besleyici olduktan sonra ne yediğinin ve ne kadar yediğinin hiç önemli olmadığını söylemiş, şaşkın şaşkın bakan hastasına. Ona saat 2'den önce yavaş, keyifli ve huzurlu bir ortamda yemesini ve yemeğine konsantre olmasını öğütlemiş. Yemekten sonra da 10 dakika dinlenip arkasından 5-10 dakika normal tempoda yürümesini söylemiş. Eğer sabahları aç kalkıyorsa yalnızca meyve ya da çok hafif bir şeyler yemesini de eklemiş. Bu öğütlerle eve giden Bay X, bir hafta sonra Duller'da telefon edip 5 kilo verdiğini söylemiş. Ve birinci ayın sonunda verdiği kiloların toplamı 15'miş. İkinci ay 10 kilo daha vermiş. Üçüncü ayda 9. Midenin simetrik olmamasından dolayı sol tarafın üstüne yatmak, yiyeceklerin mide içinde rahat hareket etmesini ve kolaylıkla ince bağırsaklara geçmesini sağlıyormuş. Bu hazımsızlık çekenlere çok eskiden beri önerilen bir yöntem diyor Duellert. Bilimsel verilere dayanılarak mide ekşimesi ve ülseri olan kişilerin yemekten sonra sol taraflarına yattıklarında daha az asit giderici ilaca ihtiyaç duydukları kanıtlanmış. Duellert yazısını bitirirken, rahat bir ortamda yenen sağlıklı bir ziyafet yemeğinden sonra biraz sol taraf üzerine uzanılıp ardından da kısa bir yürüyüş yapılması halinde bütün gün ihtiyaç duyulan enerjiye sahip olabileceğimizi ve rejim yapmadan kilo verebileceğimizi söylüyor ve bu önerilerin yetişkinler için olduğunu da sözlerine ekliyor. Ben de işte bu yüzden öğle yemeklerinden sonra sol tarafım üzerine yatıyor ve bu arada da kitap okuyorum. Ama rahat yataktan kalkıp da yürüyeceğime, hele yaz sıcağında, yatmaya devam ediyorum. Bir de üstüne akşam yemeği yiyince, tabii ben sabah kahvaltısı da yapıyorum, kilo falan veremiyorum. Belirtmeliyim ki Bodrum'a geldiğim ilk birkaç gün yalnızca sabah kahvaltısı ve öğle yemeği yedim ve yemekten sonra uyuduğum ve hareket etmediğim halde 1,5 kilo verdim. Şimdilik sabit duruyor kilom. Daha sıcak olunca ve ben pazarda gözümü doyurup da tüketebileceğimden fazla meyve sebze almaktan vazgeçtiğimde daha fazla kilo verebileceğime inanıyorum. Saat 2:30 oldu ve ben hala acıkmadım. Ama aklım haşlanmış brokolide. Son olarak brokoliyi nasıl yapacağımı anlatayım ve gidip müziğimi değiştireyim. Belki bu arada karnım da acıkmış olur ve çok büyük olmasa da lezzetli ve sağlıklı bir öğle yemeği yerim. Artık terasın üstü de kapandığı için gölgede güzel güzel yiyebilirim yemeğimi. İçeri tıkılmak zorunda kalmadan. Zerdeçallı brokoli. Bir demet küçük parçalara ayrılıp az haşlanmış brokoli, 3-4 diş dilimlenmiş sarımsak, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı az suda ezilmiş zerdeçal, tuz ve taze çekilmiş karabiber. Brokolilerin buharda haşlanacağını yukarıda söylemiştim zaten. Haşlamadan önce özellikle kalın olan sap kısımlarının kabuğunu soyun. Tavada yağı kızdırıp sarımsakları 1 dakika kavurduktan sonra zerdeçal, tuz ve karabiberi koyun ve ardından brokolileri ekleyip karıştırın. Brokoliniz yenecek kıvama gelene kadar 5-10 dakika arada karıştırarak orta ısıda kavurun. Eğer brokoli hala sertse çok az su serpip kapağını kapayın ve sudan çıkacak buharla pişmeyi hızlandırın. Zerdeçalli brokoliniz hazır. İsterseniz üzerine ayrı bir tavada hafifçe kavurduğunuz bir tatlı kaşığı kadar susam koyarak servisini yapabilirsiniz. Özellikle garnitür olarak çok güzel oluyor ama tek başına ya da salatayla birlikte sade ve besleyici bir yemek olacaktır. 2-4 kişilik. Brokoli ülkemizde hala yaygın olarak yetiştirilip satılmıyorsa da çok yararlı bir sebze. Çiğ olarak salataya konabileceği ya da sosa batırılıp yenilebileceği gibi çorbası ya da değişik yemekleri yapılabilir, garnitür olarak sunulabilir ve özellikle makarnayla çok iyi gider. Brokoli soslu, peynirli mantı tarifimi kaybettiğim için çok üzülüyorum. Çok güzel görünüşlü ve lezzetli bir yemekti. Aynısı olmasa bile benzerini yapabilirim tabii ki. İçine süt, tuz, karabiber ve biraz yağla süt ve yağ yerine süt kreması da kullanılabilir. Kaşar peyniri rendesi konulup piştikten sonra blenderdan geçiriliyor ve haşlanmış mantının üstüne dökülüyordu. Bir de Türkiye'de nadir olarak bulunan bir Fransız peyniriyle brie ile yapılan bir yemek var. O da ince dilimlenip kremayla fırında pişirilen patateslerin üzerine haşlanmış brokoli ve en üste dilimlenmiş brie peyniri konularak yapılıyordu. Ki bunu kaşar peyniriyle de yapmak mümkün. Mutfakta yaratıcı olanlar brokoli ile bir sürü tatlar yaratabilir. Brokoli ile ilgili bilgi vermek için kitaplıktan The Nutrition Bible Besin Kutsal Kitabı adlı kitabı çektim ve size oradaki brokoli bilgilerini özetliyorum. Dünyaya İtalya'dan yayıldığı tahmin edilen lahana ailesinin eski bir üyesi brokoli. Kanser riskini düşürdüğü söylenen önemli bir A ve C vitamin kaynağı. Düşük kalorili ama mineral açısından zengin ve hazmı kolay olan brokoli, insanlar için en yararlı bitkilerden biri olarak kabul ediliyor. Bir bardak, ortalama 150 gram, buharda pişirilmiş brokolideki besin değerleri şöyle. 44 kalori, 5 gram protein, 1 gram yağ, 0 mg kolesterol, 8 gram karbonhidrat, 75 mg kalsiyum, 103 mg fosfor, 1.4 mg demir, 42 mg sodyum, 505 mg potasyum, 4 gram lif, 228 A vitamini, 0.09 mg tiamin, 0.18 mg riboflavin, 0.9 mg niasin, 123 mg C vitamini. Bulduğunuz yerde kesenize de uygunsa brokoli alın derim. Bazen bana çok pahalı gelir ama ilaçlara verilen para düşünüldüğünde o kadar da zor gelmiyor brokoliye para vermek. Üstelik ilaçtan çok daha lezzetli olduğunu hatırlatmama da gerek yoktur sanırım. Yemekle ilgili yazı yazmanın dezavantajı sürekli yemek düşünüyor olmak. Ama bir avantajı var ki onu seviyorum. Yeni yemekler yarattırıyor ve denettiriyor insana. Dengeleniyor işte. Brokoller çok güzel oldu, mutlaka bir kere olsun deneyin. Zerdeçal'ın garip, baskın bir karakteri var. İçine girdiği yemeklerin rengini değiştiriyor. Hele brokoliyle aralarında bir flört var ki sormayın gitsin. Bir kere sarımsakları sapsarı boyadı sevgili Zerdeçal Efendi. Brokoliler de sarı ile yeşil arasında kala kaldılar. Benimkiler dolapta beklemekten zaten hafifçe sararmıştı. Bir de Zerdeçal'ın sarısı girince işin içine tamamen kendilerini bıraktılar Zerdeçal'ın kollarına. Görülmeye değer bir renk. Tabağımı yeşillerle bezedim bu öğlen. İçine de tek düzeliği bozsun diye bir domates doğradım. Tek renk yemek yemekten sıkılıyorum, ne yapayım? Brokoli, zeytinyağı soslu pazı haşlama, zeytinyağlı fasulye ve domatesten oluşan yemeğim pek bir güzeldi. Hele terasta yiyebilmek ve yanında En Yan'ın müziğini dinlemek içimi ferahlattı. Bu zevke bir zevk daha katmak için bir tabağa çilek sorbet koydum. Şimdi yumuşamasını bekliyorum. Yemek yaparken bir acur buldum sebzelikte. Upuzun bir şeydi. Onu kemirmeye başladım. Sonra da Profesör Doktor Turhan Baytop'un Türkçe Bitki Adları sözlüğünü aldım. Bu kitaptan bir tane edinin. Hele bitkilere meraklıysanız son derece yararlı bilgiler var içinde. Amacım acurun yöresel isimlerine bakmaktı. Neler yok ki listede? Genelde Akdeniz bölgesinde yetiştiği için çoğu o yöreye ait isimler. Latincesi Cucumis flexuosus, Adana, Antep ve Malatya yörelerinde acar, accor, acır, acir, acur, ancur, gıta, hıta, hıttık ve hıtti olarak adlandırılıyor. Acurun bir başka türüne de şal kabağı, Cucumis trigonus deniyor ki bu da Mersin Silifke taraflarında müsil olarak kullanılan yabani bir kavun türü. Artık odaya güneş geldi, ekranı göremez oldum. Bu da benim siesta saatimin geldiği anlamına geliyor. Bugün ilk defa terasta siesta yapacağım. Biraz kitap okuyarak, biraz da şekerleme yaparak, izninizle. 30 Haziran 1999 Çarşamba. Son iki gündür Bodrum'da olduğumun farkına vardım. Güya Bodrum'dayım ama yaşantıma bakılırsa bu pek de belli olmuyor. Ankara'daymışçasına kendimi eve kapatıp yemek yapıyor, yazı yazıp kitap okuyorum. Tabii ki Ankara pazarlarından yaptığım alışveriş buradaki kadar keyifli olmuyor. Tamamen'in getirdiği güzelim peynirleri ve onun çıtır çıtır sebzelerini bulamıyorum. Ve pek tabii ki Ankara'da akşamüstleri terasta oturup Bodrum Kalesi'ni seyredemiyorum. Nereden başlasam? Nasıl anlatsam? Önceki akşam bir dolunay vardı ki paylaşmasam olmaz. Her gün erkenden çıkan ay bu sefer tam zamanını bekledi ve belediye bandosu eşliğinde, yani neredeyse dağların tepesinden kocaman ve sapsarı olarak doğdu. Beni de terasta öylecene bekletti. Ne yapalım? Ay bu. O bir dişi. İstediğini yapar ve söz sahibi odur. Ona laf söyleyemem. Sonra dün akşamüstü yeniden ayı seyretmeye oturmadan önce alışveriş yapmak için sokağa çıktığımda beni bekleyen sürprizlerden haberdar değildim tabii ki. Merhaba demek için Berrin'e uğradığımda ona bir gece önce ayın ne kadar güzel olduğunu anlattım ve görüp görmediğini sordum. Aa evet, Dereköy'deydik. Bahçeden bir şeyler toplamıştık. Yola çıktığımızda ay çoktan doğmuştu ama yine de çok güzeldi. Hadi gel bu akşam torbaya gidip orada seyredelim ayın doğuşunu dedi. Anları yaşamayı seven bendeniz, tabii ki bu güzel teklifi geri çeviremezdim. Ve bir şişe güzel kırmızı şarabımızla onun restoranından aldığımız iki bardağı, kendisi Bodrum'un merkezinde iletişim kitabevinin hemen yanındaki köfteciyi işletmektedir, çantaya atıp telaş içinde yollara koyulduk. Vardık varmasına ya vaktinde, nerede oturmamız gerektiğine bir türlü karar veremedik. Malum, orası bize yabancı bir mekan ve ay nereden doğar bilinmez. Demokrasilerde çare tükenmez. Ben hemen inisiyatifi elime alıp bir kadına sordum. O da, dün gece şuradan çıktı ve muhteşemdi dedi. Kadınların şu duyarlılığına hayranım. Berrin de bana, kocasına bir gece önce, aa bak ay ne güzel dediğinde, onun, bu ne heyecan, ilk defa mı görüyorsun diye karşılık verdiğini anlatmıştı. Biz de deniz kenarında, özel mülk, piknik yapılmaz tabelasına rağmen, oturup, kardeşimin Swiss Army çakısıyla şarabımızı açıp, sohbete ve şaraba daldık. Sonunda 22.10 itibariyle doğan sevgili ayımızı izleyip, arabamızı atladık ve tıpış tıpış evin yolunu tuttuk. Güzeldi yine de ama beklediğimiz manzara değildi, ne yalan söyleyeyim. Bugünse sabah 8'de kalkıp kahvaltı hazırladım. 2 tane çok güzel sandviç. Her zamanki açık sandviçi bu sefer kapalı olarak yapıp alüminyum folyoya sardım. Yolda gazetemi alıp Ali Cengiz kahveye yollandım. Orada Kemal abi vardır ve ben onu sevgiyle anarım her zaman. Kendisi 6 ay aradan sonra gidip de hal hatır sorup çay bahçesinde oturduğumda şekersizdi değil mi diyen biridir ki annemin bile yıllarca şekersiz çay içtiğimi öğrenemediği göz önünde bulundurulursa bu çok önemli bir vakadır. Ben Kemal abinin çayı ve kale manzarası olmadan duramam ve her Bodrum'a gelişimde her gidişin bir de gelişinin olması çok güzel bir şey. Hemen oraya uğrarım. Eve dönüp duş yaptıktan sonra bir telaş kabak yemeği ve güzel bir salata yaptım. Kabak yemeği olabilecek en basit ve en lezzetli kabak yemeği, tabii ki tamamının siyah kabaklarıyla olursa daha da bir lezzetli oluyor.